Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mişkatül Mesabih'ten hadis-i şerifler okuyoruz. Hadislerimizin ana konusu Allah-u Teala'ya iman ve bu imanın ayrıntıları ile ilgili. Bugün Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir bayram namazına giderken yol esnasında ashab-ı kiramın kadınlarına yaptığı bir konuşma ve o kadınların sordukları sorulara verdiği cevaptan oluşuyor. Hadis-i şerifin içerisinde farklı hükümler de var. Okuyunca hadis-i şerifi o hükümlere de temas edeceğiz. Şimdi Hafız Necmettin kardeşimizden hadis-i şerifin metnini teberrüken dinleyelim.
بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن.
Evet, Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh Ensardan, ashabın büyüklerinden, hadis en çok rivayet eden müksirun dediğimiz büyük alimler kısmından ashab-ı kiramın, Allah ondan ve hepsinden razı olsun, bir hatırayı naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir bayram namazına giderken, bu bayram namazının Ramazan bayramı mı, Kurban bayramı mı olduğunu hatırlayamıyor ravi. Ramazan veya Kurban bayramlarından bir tanesine giderken yolda kadınları görüyor. Ashab-ı kiramın kadınlarını görüyor. Ve onlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ey kadınlar" diye hitap ederek başlıyor. "Sadaka verin, sadaka verin" buyuruyor. "Çünkü ben cehennemin çoğunluğunun sizden oluştuğunu gördüm." Veya "cehennemin çoğunun sizden olduğu bana gösterildi." Bu anlamda ifade kullanıyor. Yani siz çok sadaka verin, çünkü cehenneme çok yakın duruyorsunuz. Özeti bu. Bunun üzerine kadınlar, "Neden ya Resulallah biz cehennemin çok olan tarafı oluyoruz? Yani erkeklerden daha fazla cehenneme giriyor olmamızın nedeni nedir?" diye soruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun üzerine onlara önemli ölçüde iki noktayı işaret ediyor. Buyuruyor ki, "Çünkü siz çok fazla beddua edip lanet ediyorsunuz. Bir. İkincisi, çok nankörlük ediyorsunuz. Eşinizin iyiliklerini yok sayıyorsunuz." Şimdi şüphesiz burada hemen bu cümlenin altına bir haşiye koymak lazım. Yani kadınlar çok beddua ediyorlar, çok eşlerinin iyiliklerini yok sayıyorlar diye cehennemlik oluyorlar, bunun dışında bir suçları yok şeklinde anlayamayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadınların dikkatini çekmek için, "Aman sadaka verin kadınlar, cehenneme çok gireceğinize dair bir kanaat var bende" buyurunca, kadınlar için bir bayram sabahı hemen dikkatlerini çekilmesi gereken noktalara işaret ediyor. Şüphesiz erkeklerin de kadınların da bir liste dolusu günahı olabilir, vardır. Bunlardan tek tek veya toplu olarak cehenneme girerler, Allah Teala onları cezalandırır, ayrı bir konu. Ama özellikle bir bayram sabahı kadınların hemen dikkatinin çekilmesi gereken, en acil kadın dünyasının düzeltilmesi gereken mesajı veriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu mesajı da neyin üzerinde? Yani ağzınız çok bozuk yaşıyorsunuz. Bunu böyle bugünkü dille tercüme edecek. Çok bozuk ağızlı yaşıyorsunuz. Bir. İkincisi, eşlerinize karşı çok nankörlük yapıyorsunuz. Farklı hadis-i şeriflerde burada geçmediği için farklı hadis-i şeriflerde diye vurguluyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu nankörlüğün boyutu ile ilgili açıklamaları var. Zaten toplumun bu konuda bir kanaati vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de aynı toplumun içerisinde yaşadı. O da bu pozisyonu kadınlardan gördü ve kadınlara bu şekilde bir uyarıda bulundu. Sonra izahatına aleyhissalatü vesselam Efendimiz devam ederek buyuruyor ki, siz, yani kadınlara hitap ederek, siz şöyle aklı başında bir adamı çileden çıkaracak bir tipsiniz. Şöyle aklı başında adamı, yani en akıllı adamı bile çileden çıkaracaksınız. Siz akıl ve din yönünden noksanlık taşıyorsunuz. Akıl ve din yönünden noksanlık taşıyorsunuz. Bu yüzden de aklı başında bir adamı çileden çıkarırsınız. Bayram sabahında, bayram namazına giderken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu uyarıyı yapıyor. Evet. Devam edelim. Ashabın kadınları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunun gerekçesini soruyorlar. Metnini dinleyelim. Buyur.
Kulne ve ma nuksanu dinina ve aklina ya Resulallah. Kal eleyse şehadetul mer'eti misle nısfı şehadetir racul. Kulne bela. Kal fezalike min nuksani akliha. Kal eleyse iza halat lem tusalli ve lem tesum. قُلْنَا بَلَا قَالْ فَذَٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ د۪ينِهَا مُتَّفَقُنْ عَلِهِ
Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, şimdi siz akıl ve din yönünden noksan olarak bir aklı başında insanı, erkeği çileden çıkarırsınız deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o konuşmaya muhatap olan kadınlar, ya Resulullah, bizim din ve akıl noksanlığımız nereden kaynaklanıyor diye soru sormuşlar. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, siz Kur'an-ı Kerim'in beyanıyla şahitlik yaptığınız zaman kadınlara ait olmayan konularda, özellikle bunu ayrıntı olarak izah edelim, kadınlığı ilgilendirmeyen konularda sizin şahitliğiniz erkeğe göre yarım şahitlik olmuyor mu? Evet ya Resulallah, yarım şahitlik oluyor. Çünkü onlar da Kur'an ayetini biliyorlar. Kur'an'ı dinlemişler. Evet ya Resulallah, yarım oluyor. İşte bu Allah-u Teala'nın sizin beyin kapasitenizi yarım kabul ettiğini gösteriyor. Beyin eksikliğiniz, yani akıl eksikliğiniz buradan kaynaklanıyor. Sonra buyurmuş ki, ne buyurmuştu önce? Akıl ve din yönünden noksanlık yok mu sizde demişti. Onlar da nasıl oluyor ya Resulullah dediğinde, akıl yönünden şahitliğiniz erkeğin şahitliğine göre yarım şahitlik kabul edilmiyor mu? Evet ya Resulullah, işte bu akıl yönünden buyurmuştu. Sonra da bir hanım, kadın aybaşı olduğunda namazı bırakıyor, orucu bırakmıyor mu? Evet ya Resulullah, işte bu da sizin dinde de bir eksikliğiniz olduğunu gösteriyor buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi tekrar toparlayalım. Çünkü hadis-i şerifimiz çok fazla ahkam ihtiva ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir bayram namazına çıkarken, mescitte değil, musallaya çıkarken yolda bayanlar görüyor. Bayanlara aman kadınlar çok sadaka verin. Çünkü bana cehennemin çoğunun kadınlardan oluştuğu gösterildi buyuruyor. Kadınlar neden ya Resulallah biz cehennemin çoğunluğunu oluşturuyoruz diye soruyorlar. Buyuruyor ki çünkü siz çok bozuk ağız konuşuyorsunuz ve çok nankörlük yapıyorsunuz. İyiliği yok sayıyorsunuz. Sizden biriniz akıllı başında bir erkeği çileden çıkarır. Siz noksan akıl ve noksan dinle yaşıyorsunuz buyurmuş. Bunun üzerine oradaki bu söze muhatap olan kadınlar, bizim akıl ve din eksikliğimiz nereden kaynaklanıyor ya Resulallah diye sormuşlar. Şahitlik konusunu örnek göstererek, sizin şahitliğiniz yarım şahitlik sayılmıyor mu? Evet ya Resulallah demişler. İşte akıl noksanlığı ve siz aybaşı olduğunuzda namaz kılmıyor, orucu terk etmiyor musunuz? Evet ya Resulallah demişler. Bu da din eksikliğinizi gösteriyor buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hadis-i şerifimiz bir defa müttefakun aleyh hadis-i şeriftir. Ne demek müttefakun aleyh? Buhari ve Müslim kaynaklıdır. Bu Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh hadis-i şerifi pek çok dini hükmün kaynaklarından birisidir bu hadis-i şerif. Burada sırayla hadis-i şerifte geçen konuları özellikle vurgulayalım. Birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'de bayram namazı kıldığı 9 sene zarfında mescitte bayram namazı kılmadı hiç. Bayram namazları şehir musallasında kılındı. Musalla düzlük, boş alanda kılınan, namaz kılınmak için tahsis edilen yer demektir. Cuma ve bayram namazlarının toplu olması açısından, topluluk gerektirmesi açısından mescitler yeterli olmayabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında Mescid-i Nebi'nin dışında 9 mescit vardı. Bunlar Medine-i Münevvere'nin etrafında, yani Medine'nin içinde sadece Mescid-i Nebi vardı. Medine'de işte Kuba Mescidi ve o çevrede 9 tane mescit vardı. Bu mescitlerin tamamında bayram namazı musallada kılınıyordu. Yani büyük meydana çıkılıyor, orada kılınıyordu. Çok yakın zamanlara kadar, yani 20. asrın başına kadar bu musalla uygulaması devam etti. Bayram namazında bir şehir halkı oranın en düzlük meydanında toplandılar. Hala Anadolu'nun farklı yerlerinde musallanın kalıntıları vardır. Düzlük bir alanda, bir mihrap orta yerde, kenarda da bir minber, bayram hutbesi okunması için senede 2 defa kullanılmak üzere. Türkiye dışındaki İslam aleminde bazı bölgelerde hala uygulanıyor. Bayram namazları musallada kılınıyor. Yani 200 kişilik, 300 kişilik cemaatler değil, 100 bin, 200 bin kişilik büyük cemaatlerle bayram namazı kılınıyor. Bunun ne ifade ettiğini her Müslüman anlar. Yani bir bayram namazının 300 bin kişiyle kılınmasıyla 30 kişilik bir köy mescidinde kılınması arasındaki fark bambaşka bir şey şüphesiz. Bu hadis-i şeriften de görüyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra, sabah namazı mescitte kılınmış, ondan sonra bayram namazı kılmak için musallaya gidiyordu. Bu hükmü de bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Başka hadis-i şerifler de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 16 veya 17 bayram namazı kıldı sağlığında. Bir defasında yağmurlu bir günde mescitte kıldığına dair bir rivayet var. Ama uygulama olarak bayram namazı musallada kılınır. Yani açık alanda, şehir halkının tamamının katılacağı bir alanda. İkinci hüküm, bayram namazına ashabın kadınlarının da gittiği buradan anlaşılıyor. Çünkü bayram namazına giderken sabahın erken saatinde, o saatte kadınlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına çıktıklarına göre bayram namazına onlar da gittikleri bu hadis-i şeriften anlaşılıyor. Burada fıkıh kitaplarında bu hadis-i şerif genellikle hayız halinde kadının namaz ve orucu ne yapacağı konusu zikredilirken geçer bu hadis-i şerif. Çok önemli bir nokta olarak kadınlar aybaşı ve lohusalık hallerinde namaz kılmazlar. Oruç da tutmazlar. Temizlendiklerinde, tekrar normal günlerine döndüklerinde namazları kaza etmesi gerekmez. Ama oruçları fırsat buldukça böyle bir birden veya aynı günde olmak diye bir kayıt olmadan fırsat buldukça tutamadıkları oruçlarını, Ramazan-ı Şerif oruçlarını kaza ederler. Bu kadınların namaz, aybaşı ve lohusalık hallerinde namaz kılmayacaklarının ve orucu erteleyeceklerinin belgesi bu Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'ın hadis-i şerifidir. Bu hadis-i şerif sahih hadis-i şeriftir. Müttefakun aleyh hadis-i şeriftir. Yani hadis dediğimiz şey şu Ebu Sa'id el-Hudri'nin radıyallahu anh'ın hadisidir. Bunun ötesinde Kur'an var. Veya lafzi ya da manevi mütevatir olan hadis-i şerifler. Yani bunun ötesinde dinin güçlü kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'ın altında bir kaynak aranacaksa şu Ebu Sa'id el-Hudri'nin hadis-i şerifi gibi hadislerdir hepsi. Dolayısıyla burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlara, kadınlara siz aybaşı olduğunuzda namazı bırakmıyor musunuz? Orucu bırakmıyor musunuz? Evet ya Resulallah bırakıyoruz diyorlar. Demek ki Medine'deki kadınlar böyle bir uygulama yapıyorlardı. Bu biliniyordu. Yani o gün inmemişti bu hüküm. Aybaşı olduklarında lohusa hali yani çocuk doğumundan sonraki işte 40 güne kadar devam edebilecek olan kanama dönemlerinde namaz kılmıyorlar. Oruç tutmuyorlar. Daha sonra oruçlarını kaza ediyorlar. Bu hadis-i şerif bunun kaynağı. Bunu öğrenmiş olduk elhamdülillah. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlara çok sadaka vermelerini tavsiyede bulunuyor. Sadaka verin, sadaka verin buyuruyor. Bu sadaka konusuna parmak basacak olursak demek ki mümin hatalarla yüzleştiğinde, günahlar işlediğinde veya defteri kabardığında diyelim, sadaka vererek Allah'ın mağfiretini kazanabilir. Rahmete nail olabilir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka verin, bugün bayramdır, çocukları sevindirin demiyor. Çünkü siz cehennemlik görünüyorsunuz, aman dikkat edin sadaka verin buyuruyor. Burada bir bayram, işte çocukları sevindirin, bayram sadakası verin, bu değil mantık. Bu ayrı bir şey. Bunu söyleyecek olsa erkeklere de söylerdi. Yani siz çok cehennemlik görünüyorsunuz, bana öyle gösterildi. Sadaka verin ha, cehennemden kurtulun. Demek ki sadaka insanı cehennem ateşinden kurtarıyor. Nereden anlıyoruz? Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'ın hadisi şerifinden anlıyoruz. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana böyle gösterildi diyor. Bu gösterilme vahiy ile mi tembih edildi? Bir rüyasında mı gördü? Miraç'ta mı gördü? Böyle bir ayrıntı yok. Ama her halükarda ister gözüyle görsün, ister rüyasıyla görsün, ister öyle zannetsin, ne ederse etsin, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben böyle düşünüyorum, böyle anlıyorum dedi mi, o bizim için bağladı, bitti. Yani bizim meselemi böyle düşünüyor. Bir başka mesele, yani cehennemin %51'i kadın, %49'u erkek demek mi bu? Böyle bir rakam yok ortada. Bu kadınları ikaz için, yani siz çok cehennemlik pozisyonda görünüyorsunuz, aman dikkat edin sadakayla bu yolda kurtulun. Zaten namaz kılıyorsunuz, bayram namazına geliyorsunuz ama bir de bir sadaka vererek kendinizi yakınlaştırın demek. Bu %55'i, %58'i böyle aritmetik şeyler için değil bu hadis-i şerifler. Bu bir ikazdır. Belki %98'i kadınlardandır. Belki de %3'ü kadınlardır da %97'si erkeklerdir. Ama buradaki ana mesele kadınların dikkatini çekmektir. Yani cehennem konusunda çok gevşek davranıyorsunuz demektir. Bu bölümü de bu şekilde anlıyoruz. Zaten bu tür hadis-i şeriflerde rakamlar bir tür dikkat çekmek içindir. Mesela Kur'an-ı Kerim münafıklarla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yani onlar için Allah'tan af dileme diye uyarıda bulunuyor. Estağfirullah em la testağfirullah. Sen ister onlar için Allah'tan af dile. Yani münafıkları affet ya Rabbi de veya deme. İn testağfirullahum seb'ine marraten. Sen onlar için 70 defa Allah'tan af dilesen Allah onları affetmeyecek. 75 olursa af mı edecek? Yani münafıklar, Abdullah İbni Übey İbni Selul, lanetullah, 70 defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için af bunu ya Rabbi dese af olmayacaktı. 80 olsaydı hiçbir şey değişmeyecek gene. Buradaki 70 rakam için değildir. Ne içindir? Mübalağa içindir. Yani bir insan bir defa, iki defa, beş defa, 10 defa bunu affet diye rica eder. 70 defa bir günde bunu affet denmez. Böyle ve öyle bile yapsan, oturup 70 defa af dilesen bile onları Allah affetmeyecek. فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ Onlar af görmeyecekler. Bu neyi gösteriyor? Yani bu tür rakamlar, 70 rakamı, illa 69 değil 70 ha demek değil, 70'ten yukarısının da bir anlamı yok burada. Çünkü bu binlerce, milyonlarca derken biz, yani milyonlarca ifadesini 1, 2, 3, 4 milyon demek için kullanmıyoruz. Kabartmak için rakamı kullanıyoruz. Eski mantıkta insanların dünyevi hayatı küçük rakamlarla döndüğü için 70'li rakam çok yoğun kullanılıyordu. Şimdi bizim hayatımızda 70, 80 çok mini rakam olduğundan milyonlu ifadeleri, milyarlı ifadeleri kullanıyoruz. Biz de ne diyoruz? Milyonlarca kar tanesi düştü bizim bahçeye diyoruz. Çünkü milyon kelimesi bizde normalin yakınlarındaki bir kelimedir. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, yani cehennemin çoğunluğunun sizden olduğunu görüyorumundaki ifadesinde %51'i demek değil, hadisi şerifleri bu şekilde anlamak bile bile beynin kapasitesini küçültmektir. Hadis-i şeriften anlaşılacak pek çok meseleden azını anlayarak hadis-i şerifi geçiştirmiş oluruz. Yani burada bayanlar uyarılmıştır. Yani çok cehenneme kayacak iş yapıyorsunuz. Aman dikkat edin. Sadaka vererek bu tehlikeden kendinizi kurtarın demek oluyor. Ve burada ashab-ı kiramın kadınları, Allah onlardan razı olsun, eve gidip ya bizim için niye böyle dedi peygamber, aslında biz böyle değildik demiyorlar. Hemen orada neden ya Resulallah diye soru soruyorlar. Bu bir itiraz değil. İtiraz için ashab-ı kiramın ne erkekleri ne kadınları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itiraz edecek durumda değillerdi. Böyle bir şey içlerinden geçmedi bile. Ama gerekçesini öğrenmek istediler. Neden? Niye öğrenmek istiyor? Çünkü cehennemden madem tehdit edildiler cehennemle, nedenini öğrenip o nedenden sıyrılmaya çalışıyorlar. Neden ya Resulallah diyorlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları iki hususta ikaz ediyor. Biri çok boş boğaz beddua etmeleri, lanet okumaları. İkincisi de eşlerine karşı iyiliği yok saymaları. Şimdi hepimiz biliriz ki bir kadının işleyebileceği en büyük suç namusuyla ilgili suçtur. Tevhidden, şirkten sonra yani akidenin çizgisinin altında kalan suçların içinde namusla ilgili suç en büyük suçtur. Veya 7 büyük günahtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 büyük günahtan söz ediyor. Mesela sihir, mesela büyü, kahinlik, falcılık, bunlar çok büyük günahlar. Kadının beddua etmesi, çocuğuna, kocasına, taşa, toprağa, her şeye sinirlenince Allah belanı versin, şöyle ol, böyle ol. Yani kadının çok yuvarladığı laflar bunlar. Bu 7 büyük günahtan biri değil bu. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neden biz cehennemlik oluyoruz diye soran kadına işte zina, kumar, fuhuş, alkol, sihir, büyü gibi çok büyük günahları saymıyor. Herkesin dikkatinden kaçan iki şeyi sayıyor. Bu ikisi de o 7 büyük günahtan değil mesela. Kadın çocuğuna beddua ediyor, kocasına beddua ediyor, düğününe, toprağına, tencere düşer ona beddua eder. Kaşık elinden düşer beddua eder. Deterjanı biter, kahrolası bir şey hemen çabuk bitti. Yani kadın beddualı, yuvarlamalı konuşur. Bu da kadının ne kafir olduğunu gösterir. ne kebair günah işlediğini gösterir. İkincisi, eşler arasında sen benim kıymetimi bildin, sen bilmedin, sen hep bana karşı geliyorsun gibi sözler. Yani nihayetinde aile içinde kapanıp giden sözler. Ne bu şirktir, ne kebairdendir. Bir kadının kocasına sen benim hiçbir dediğimi yapmıyorsun, hep kendin geziyorsun. Beni hiç gezdirmedin, beni bu eve hapsettin. Sen pazardan hep eksik getiriyorsun türünden. Yani eşine karşı nankörce davranır dediği bunlar. Bu nankörlük, haşa, kadının eşine namus hıyaneti yapması türünden değil. İyiliği inkar edersiniz diyor. Namusunuzu satarsınız değil. Yani korku, dağlar gibi büyük bir günah var. Eşine namus hıyanetinde bulunması, iffeti, yani bu dağ gibi bir günah. Onu saymıyor cehennemlik nedenler arasında da. Eşine kaba davrandın diyor. Neden? Çünkü o zinayı, kumarı herkes zaten biliyor. Yeryüzünde yani dinsiz toplumlarda bile eşine namus hıyanetinde bulunan bir kadın ayıplanıyor. Hep ayıplanıyor ama kadının deyim yerindeyse küçük kıvılcım gördüğü için önemsemediği hatalar var. Bu küçük kıvılcımlar da koca bir orman yakıyor sonunda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kadınların zaten bildikleri alkol, zina, kumar gibi ağır suçlar konusunda uyarı ihtiyacı hissetmemiş. Bir bayram günü, bayram namazına giderken çok daha basit zannedilen ama Peygamber aleyhisselamın gözünde cehenneme kaydıran suçlardan söz etmiş. Ağızlarındaki kaba konuşmalar ve eşlerinin iyiliklerini yok sayan anlayışları. Evet. Sonra bu uyarıyı yapınca, biz böyle değiliz ya Resulullah filan deselerdi, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh bunu hemen kaydederdi. Dediler ki biz böyle değiliz ya Resulullah. Böyle demedi kadınlar. Ama adımız soyadımız gibi bilelim ki eve gidince istiğfar edip bundan sonra bunu yapmayalım diye himmet edip gayret etmişlerdir Allah'ın izniyle. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, akıllı bir adamın aklını kafasından uçuracak çapta bir tipsiniz siz. Yani siz busunuz ve siz aklı da dini de eksiksiniz. Deli değil, yarım dinli değil. Aklı ve dini eksik. İkisi arasında fark var. Burada küçük bir mülahazamız olsun. Yani bu hadis-i şerif birilerinin gözünde aman bunu okumayalım kadınlar küser. Veyahut da işte İslamiyet hakkında yanlış düşünülür şeklinde anlaşılabilir. Allah'a sığınırız böyle bir anlayıştan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından ne çıktıysa %100 o doğrudur, haktır. Öyle olması gerekiyordur. Hakikat da budur zaten. Buna da kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Lakin bu hadisi şerif kadınların deli olduğunu göstermek için değildir. Bu hadisi şerif kadınların dinlerinin yarım olduğunu göstermek için de değildir. Yarım dinli olsalar onlara hiçbir şekilde cennet kapısı açılmazdı. Kur'an'a bakıyoruz. İndel müslimine vel müslimat vel müminine vel müminat vel kanitine vel kanitat vel sadikine vel sadikat. Erkeklere ne söylüyorsa, hangi vasfı kullanıyorsa kadınlara da aynı vasfı kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç tane kadına işte cennetlik kadın diye hitap etti. Kadının fizyolojisini anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tahammülü zayıf. Akli tahammülü zayıf. Çabuk yoruluyor. Hayattan çabuk kopuyor. Erkek gibi fizyolojik bakımından, beden yaratılışı bakımından daha güçlü, daha kaba değil. Erkek balyoz vurur, akşam gelir, uyur, sabahleyin bir daha balyoz vurur. Bir kadının elinde balyoz görülse, bu 10 kiloluk balyozu niye kaldırıyorsun diye herkes hayret eder. Yani Allah kadını kalın ve sert işler için yaratmamış, beyninin yorulması için yaratmamış, beyin yormasın, nezaketiyle bebeğini, çocuğunu büyütsün şeklinde kadın düşünülmüş, yaratılmış, takdir buyurulmuş. Anlatılan budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin aklınız eksik değil mi dediğinde, evet ya Resulallah, nereden eksik oluyor bizim aklımız sorulunca ne cevap verir aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Kur'an sizin şahitliğinizi yarım şahitlik kabul ediyor diyor. Peki bu yarım şahitlik meselesi nedir? Yani hukuk meselelerinde eğer bir konu kadın branşını ilgilendiriyorsa kadının şahitliğinde erkek şahitliğinin bir farkı yok. Yani kadın dünyası ile ilgili hangi kadın dünyasının nesi ile ilgili? İşte doğumdu veya ona müteallik olan meseleler, cinsel meseleler konusunda kadın tam şahitlik yapar. Ama bir cinayet davasında veya işte diğer bir hukuki davada iki kadın mahkemeye gelmesi lazım. Bir erkeğin geldiği yerde, bir erkeğin çağrıldığı yere iki kadın mahkemeye çağrılıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim iki kadın bir erkek ifadesini kullanıyor. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatırlatıyor. Evet öyle ya Resulallah diyorlar. Demek ki ayetleri biliyorlardı. Bunu kastettim buyuruyor. Yani niye sizi yarım akıllı diyor. Allah Teala sizi özellikle toplumun içindeki ticari kavgalara, şirket tartışmalarına çekmek istemiyor. Bu kadınlar evlerinde dursunlar, kadınlıklarını yapsınlar, cinselliklerini, anneliklerini ifa etsinler diye Allah-u Alem konmuş bir kaide. Sonra biraz önce değindiğimiz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle namaz ve orucu da nasıl aybaşı ve lohusalık günlerinde bıraktıklarını hatırlatıyor. Onlar da evet ya Resulallah diyorlar. Bunun fıkıh ahkamına da bir nebze değinmiş olduk. Netice olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir bayram sabahında namaza giderken, bayram namazına giderken gördüğü kadınlara hemen ilk fırsatta tebliğ yapıyor, nasihat yapıyor. Kadınlar sorular soruyorlar, onlara cevap veriyor. Allah onlardan razı olsun, sordular. Böylece biz de öğrenmiş olduk. Şimdi 20. hadisi şerifimizi okuyalım. Bu hadisi şerifte de bir önceki hadis-i şeriften farklı olarak Allah-u Teala'nın zatına iman konusunda Ademoğlunun düştüğü hatalara işaret ediliyor. Hadis-i şerifi okuyalım. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre'te kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kale Allah-u Teala. Kezzeben İbni Adem. Ve lem yekullehu zalik. Ve şetemeni. Ve lem yekullehu zalik. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد في رواية ابن عباس وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا رواه البخاري
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kezzeben İbni Adem ve lem yekun lehu zalik. Adem oğlu beni yalanlıyor. Halbuki böyle yapmamalıydı. وَشَتَمَنِي bana hakaret ediyor. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ bu hakareti de bana yapmamalıydı. فَاَمَّا تَكْذِيبُهُ اِيَّاَيَا Ademoğlu beni nasıl yalanlıyor? Ademoğlu Allah'a nasıl yalanlar? فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي beni ilk yarattığı gibi öldükten sonra tekrar diriltemez diyor Ademoğlu. Bu Allah-u Teala'yı yalanlamış oluyor. وَلَيْسَ اَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ اِعَادَتِهِ benim tekrar yaratmam, ilk yaratmamdan daha zor değil ki. İlk yaratan, sonra niye yeniden yaratamazsın ki? Hiç yokken yaratan, çürümüş kemiklerden yeniden çok daha rahat yaratabilir. وَمَّا شَتْمُهُ اِيَّاَيَا Allah-u Teala'ya hakareti nasıl? Ademoğlunun ve kavluhu ittehazallahu veleden, Allah'ın çocuğu var demesi Adem oğlunun çok büyük bir hakaret, terbiyesizliği Allahu Teala'ya karşı. Ve enel ehadus samet, ben ise tekim, hiç kimseye muhtaçlığım yok. Ellezî lem elit ve lem ulad ve lem yekul li kufuven ehad, ve ben ne doğuruldum ne doğurdum ve benim hiç kimseye bir ihtiyacım olmadığı gibi hiçbir dengim de yok. Böyle olduğu halde neden Ademoğlu bana hakaret eder? Burada biz elhamdülillah tevhid akidesinin sahipleri olarak bu hadisi şerif bize göre yani uçtan bıçaktan bir konuya değiniyor. Yani biz öldükten sonra dirilme konusunda elhamdülillah hiçbir tereddüdümüz yok. Evlat edinmek haşa Allah için. Zaten böyle bir şey konuşmak bile Müslüman bir toplumda Allah ve çocuk kelimesini bir araya getirmek bile mümkün değil. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Lakin unutmamamız lazım, milyarlarca insan Hristiyandır bu dünyada. Ve bu Hristiyanlar şimdi İsa Allah'ın oğludur diye haykırıyorlar. Meryem annemizi Allah'ın eşi gibi haşa gösteriyorlar. Teslis dedikleri budur. Üçleme diyor. Üçleme ne demek? Allah, eş, oğul. Üç şey ifade ettikleri. Bu yeryüzünde Teâlallahu ammâ yeşrikûn, bu kadar böyle büyük bir afet, haşa telaffuzu bile insanın rahatsız olmasını gerektirecek. Böyle diyorlar derken bile insan rahatsız olacak kadar çok büyük bir afet bu. Ama milyarlarca insan böyle düşünüyor. Bir milyar insan muvahhiddir. Haşa böyle bir şey olmaz. Kul huvallahu ahad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad diyor. Elhamdülillah. Lakin fitne bir kere sirayet etti mi onu önlemek mümkün değil. O yüzden bu hadisi şerifi okumuşken Hristiyanlarla oturup bir masada din konularını görüşmenin ne anlama geldiğini de bizim idrak etmemiz lazım. Hristiyan İsa Allah'ın oğludur, haşa demeyi bırakmadıkça onunla bir masaya oturmak mümkün değil. Onunla din ve insanlık konusunda bir şey görüşmek mümkün değil. Çünkü çok korkunç bir suç bu. Olabilir bir hata değil. Bu Ebu Cehil'in putunu tapınılır bir şey yapmasından daha büyük bir afet maazallah. Allah'tan tevhid akidesi üzere yaşamayı ve o şekilde huzuruna çıkmayı hepimize nasip buyurmasını niyaz ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.